Ayrım 16 ama 146. gece olunca Şehrazat demiş ki: Hayvanların ve kuşların hoş öyküleri, kaz, tavus ve dişi tavus öyküsü. İşittim ki, ey bahtı güzel şahım, eski zamanlarda ve çağın ve anın gerilerindeki yıllarda eşi ile birlikte deniz kıyılarında bulunmaktan ve oralara kadar uzanan, içi akarsularla dolu ve kuş sesleriyle şenlenen ormanlarda dolaşmaktan hoşlanan bir tavus kuşu varmış. Gündüzün iki kuş sessizce yiyecek arar, gece gelince de genç dişinin güzelliğine hayranlık duymada aşırı hevesler besleyebilecek herhangi bir komşudan sakınmış olmak için sık yapraklı bir ağaçta tünellermiş. Ve yaşamlarını Tanrı'ya şükrederek barış ve hoşnutluk içinde böylece sürdürmekteymişler. Günün birinde erkek tavus hava ve çevre değiştirmek için dişisine kıyıdan görülmekte olan karşı yakadaki bir adanın yöresinde gezinti yapmalarını önermiş. Dişi tavus da işitip itaat ettiğini bildirince ikisi birlikte uçarak adaya gitmişler. Bu ada güzel meyve ağaçlarıyla ve pek çok akarsuyla donanmış bulunuyormuş. Tavus ile eşi bu serinlik içinde gezmekten son kertede büyülenmişler ve bir zaman tüm meyvelerden tadarak ve tatlı ve yeğeni sudan içerek oyalanmışlar. Tam artık kendi yerlerine dönmeye karar verdikleri bir sırada kendilerine doğru kanat çırparak korku içinde bir kazın yaklaşmakta olduğunu görmüşler. Bütün tüyleri ürpererek kaz onlara yaklaşmış, onlara sığınmak ve korunmak istemiş. Tavus ile eşi de onu tüm içtenlikleriyle kabullenmekten geri durmamışlar. Dişi tavus da olanca kibarlığıyla onunla konuşmaya başlayarak kaza, "Bizim yöremize hoş geldin, aramızda dostluk ve yakınlık bulacaksın." demiş. Bunun üzerine kaz sakinleşmeye başlamış ve erkek tavus bu kazın şaşırtıcı bir öyküsü olabileceğini düşünerek ona babacan bir tavırla, "Hayrola, ne oldu da bu kadar korktun?" diye sormuş. Kaz da başıma gelen olaydan ve Ademoğlunun esinlendiği müthiş korkudan ötürü şimdi bile hasta gibiyim. Allah korusun bizi, Allah sakınsın bizi Ademoğlundan diye yanıt vermiş. Tavus da çok üzülerek ona sakin ol iyi yürekli kaz sakin ol demiş. Dişi tavus da nasıl olur da Ademoğlu denizin ortasında kurulu bir adaya ulaşabilir diye sorunca kaz onlara korkularımı unutturmak ve yüreğime su serpmek için sizi yoluma çıkarana şükürler olsun demiş. Dişi tavus da, ey kız kardeşim, beni Adem'in sana esinlediği korkunun nedenini ve kuşkusuz başına gelmiş olan olayı bize anlat demiş. Kaz da şu öyküyü anlatmış. Ey göz kamaştırıcı tavus ve sen onun konuksever tatlı eşi. Bilin ki ben çocukluğumdan beri bu adada oturur ve hiçbir hoşnutsuzluk ve kaygı duymadan ruhumu tedirgin edebilecek ya da yaşamımı gölgeleyebilecek hiçbir olay olmadan yaşar dururum. Ancak önceki gece başım kanatlarım arasında uyurken rüyada bir beni Adem'in benimle konuşmak üzere yanıma yaklaştığını gördüm. Konuşma girişimine yanıt vermek üzere idim ki bana bir sesin dikkat et. Ey kaz, dikkat et. Kendini Ademoğlundan ve onun dilinden ve davranışının hainliğinden sakın. Ve bu konuda şu şiirin anlattıklarını da unutma. O sana dilin ucundaki bir tadı tattırır. Ama bu sinsi tilki gibi seni ansızın bastırmak içindir. Çünkü ey zavallı kaz, iyi bil ki beni Adem hilede öyle bir dereceye ulaşmıştır ki isterse suların koynunda yaşayanları çekmeyi ve denizden en vahşi canavarları bile çıkarmayı bilir. Gökyüzünde sakince uçan kartalları sadece kurutulmuş çamurdan yaptığı bir topakla vurarak bir kitle halinde yükseklerden tepe taklak düşürebilir. Ve de öylesine haindir ki tüm zabınlığına karşın fili yenebilir ve gereç yapmak üzere savunma araçlarını sökerek ehlileştirir. Ah kaz, kaç, kaç dediğini duydum. Bu etkiyle uykumdan sıçrayarak uyandım ve ardıma bakmaksızın korkuya kapılarak boynumu uzatıp kanatlarımı gererek kaçtım. Ve orada burada gücümü yitirdiğimi hissedinceye kadar avare dolaşıp durdum. Bu sırada bir dağ eteğine ulaşarak bir kaya ardında yüreğimi korku ve yorgunluktan çırparak bir an durdum. Göğsüm beni Adem'in korkusuyla fena halde sıkışmıştı ve bundan ötürü ne bir şey yiyebiliyor ne de bir şey içebiliyordum ve açlık ve susuzluk içimi kıyıyordu. Ne yapacağımı bilemiyor ve yerimden kıpırdayamıyordum. Tam o sırada karşımda bir mağaranın girişinde bende güven ve sevecenlik uyandıran iyi ve tatlı bakışlı, al yeleli genç bir arslanın karşıma çıktığını gördüm. Genç arslan da beni fark etti. Mahcupluğumu ve görünüşümün onda uyandırdığı izlenimle büyük bir neşeye kapıldığının işaretlerini gösterdi. Ve de bana seslenip, "Ey kibar çocuk, yaklaş da benimle biraz konuş," dedi. Beni çağırmasından duygulandım. Alçak gönüllülükle ona doğru ilerledim. O da bana, "Senin adın ne ve hangi cinstensin?" diye sordu. Ona, "Bana kaz derler ve kuş cinsindenim," diye yanıt verdim. Bana, "Seni titrerken ve korkmuş görüyorum. Nedenini de bilmiyorum," dedi. O zaman kendisine rüyamda görüp işittiklerimi anlattım. Bana, "Ben de benzeri bir rüya gördüm ve rüyamı Arslan babama anlattım. Bana Adem oğlundan korunmamı ve onun hile ve hainliklerinden son derece sakınmamı öğütledi. Ama bugüne kadar şu beni Adem denen varlıkla hiç karşılaşmadım," dedi. Genç arslanın bu sözlerini işitince korkum daha da arttı. Ve artık yapılacak şeyde kararsızlık göstermenin yeri yok. Bu felaketten kurtulmamızın zamanıdır. Ve ey hayvanların sultanının oğlu, beni Adem'i öldürmenin onurunu tatmak senin şanına düşer. Bunu yaparak tüm gökyüzünde, yeryüzünde ve suda yaşayan yaratıkların gözlerinde ünün yükselecektir diye haykırdım. Bu tutumla onu yüreklendirmeye ve ortak düşmanımızı araştırmaya karar verinceye kadar genç arslanı övmeyi sürdürdüm. Bunun üzerine genç arslan mağaradan çıktı ve beni kendisini izlemeye çağırdı. Ve kuyruğuyla sırtını döverek gururla yürürken onu ardından izledim. Ve böylece ben onun ardında olduğum halde adımlarını izlemekte güçlük çeksem de birlikte yürüdük. Sonunda önümüzde yükselen bir toz dağılınca atlayıp zıplayarak bazen de yere atılıp nalları havada yuvarlanan semersiz, yularsız, çırılçıplak bir eşek gördük. Bunu görünce dostum genç arslan çok şaşırdı. Çünkü ana babası onun o güne kadar mağaradan çıkmasına hiç izin vermemişlerdi. Ve söz konusu eşeğe uzaktan seslenerek ona "Hey sen, buraya gel!" diye haykırdı. Öteki de hemen onun istediğini yerine getirdi. Dostum ona "Akılsız hayvan, neden böyle davranıyorsun ve de sen hayvanlar içinde hangi cinsdensin?" diye haykırarak sordu. O da "Ben eşek cinsinden senin kölen eşeğim," diye yanıt verdi. Arslan ona "Peki buralara niçin geldin?" diye sordu. O da "Ey sultanımızın oğlu, beni Adem'den kaçmak için," diye yanıt verdi. Bunu duyan genç arslan gülmeye başladı ve ona "Nasıl, bunca boyun ve iriliğinle beni Adem'i korkutamıyor musun?" dedi. Eşek bilgiç bir tavırla başını sallayarak, "Ey sultanımızın oğlu, görüyorum ki sen bu kötü varlığı tanımıyorsun. Ben eğer ondan korkuyorsam ölümümü istemesinden değil, bundan da kötüsünü ister o. Korkum bana göstereceği davranıştan ötürüdür. Gerçekte ben genç ve sağlam oldukça onu sırtımda taşırım ve bu maksatla sırtıma semer diye bir şey vururlar. Karnıma kolan diye bir şey sararlar. Kuyruğumun ardında şimdi adını unuttum ama en narin yerlerimi acımasızca inciten bir halka koyarlar. Ağzıma da dilimi damağımı kan içinde bırakan gem dedikleri bir demir parçası geçirirler. Ve de bundan sonra sırtıma binerler ve takatımın üstünde bir hızla beni sürerler. Boynumu dürterler, kıçıma çuvaldız batırırlar. Yorgunluktan hızımı keser gibi olsam korkunç lanetler ve eşek alemde bile tüylerimi ürperden kaba küfürler savururlar. Çünkü herkesin önünde beni pezevenk, orospu çocuğu, oğlancının oğlu, kız kardeşinin kıçı, kancık budalası ve daha neler neler diye adlandırırlar. Ve şayet kötü bir rastlantıyla göğsümün darlığını gidermek için yellenmeye kalkarsam artık hiddetleri sınır tanımaz hale gelir. Sana saygımdan ötürü ey sultanımızın oğlu, benzer durumlarda bana tüm yaptıklarını ve tüm söylediklerini burada tekrarlamayayım. Ancak ferahlamak üzere en sevdiğim davranışta bulunmak için onun çok uzaklarda, benimse tek başıma bulunduğumdan emin olduğum zamanı kollamak zorundayım. Ama hepsi bu kadar değil. Yaşlandığımda beni sırtıma tahta bir semer yerleştirerek koca su küpleri yükleyen sucuya satar. Bu duruma da çok geçmeden açlıktan ölünceye kadar katlanırım. O zaman da cesedimi çöplüklerdeki sokak köpeklerine atarlar. İşte ey sultanın oğlu. Beni Adem'in bana uygun gördüğü uğursuz yaşam budur. Ah, yaratıklar arasında benimkine benzer bahtı olan başkası var mıdır? Sen söyle ey iyi yürekli ve nazik kaz demiş. Bunun üzerine ben ey efendilerim, dehşetten ve acımadan titrediğimi hissettim. Heyecan ve titremenin son sınırında, ey efendimiz arslan, gerçekten bu eşeğin özrü geçerlidir. Çünkü anlattıklarını dinlemek bile beni öldürecekti, diye haykırdım. Genç arslan da eşeğin bırakıp gitmek üzere olduğunu anlayınca ona, neden acele ediyorsun arkadaş, hele biraz daha kal, çünkü benim çok ilgimi çekti. Senin beni Adem'e gitmek için bana kılavuzluk etmenden memnun olacağım, diye haykırmış. Ama eşek, özür dilerim efendim ama ben onunla kendi aramda bir günlük ara bulunmasını yeğlerim. Çünkü zaten kendimi onun hainliklerinden ve düzenlerinden korunmak için güvenli bir yer aramak üzereydim. Ve sonra izninle şimdi onun duymayacağından emin bulunduğum bir yerde keyfimce rahatlamak ve havadan yararlanmak istiyorum, diye yanıt verdi. Ve bu sözleri söyledikten sonra eşek uzun uzadıya anırdı. Ve bunu izleyerek birbirini izleyen 300 kadar şahane yellenme kopardı. Sonra epeyce bir süre çimenler üzerine yuvarlandı ve uzaktan bir toz görerek ayağa kalkıp ilkin bir kulağını sonra ikincisini dikti. Ve gözlerini çevirip baktıktan sonra bize çabucak sırtını dönerek çekip gitti ve gözden kayboldu. Toz dağılınca alnı bir gümüş dirhem büyüklüğünde ak tüyle damgalı ve ayaklarının nal kesiminin hemen üstü yine beyaz tüylerin oluşturduğu halkalarla süslü ve çok hoş bir sesle kişneyen güzel, dengeli ve mağrur, yağız bir at göründü ve bize doğru geldi. Dostum genç arslanı görünce onun onuruna saygıyla durdu ve yavaşça çekilmek istedi. Ama arslan onun zarafetiyle son kertede büyülenmiş ve görünümüyle başı dönmüş olduğundan kendisine ''Sen kimsin ey güzel hayvan ve bu sonsuz tenhalıkta neden böyle koşuyorsun ve de bu tedirgin halin nedir?'' diye sordu. O da ''Ey hayvanların sultanı, ben atlar içinden bir atım. Yaklaşan beni Adem'den sakınmak için kaçıyorum.'' diye yanıtladı. Bu sözleri duyan arslan son kertede şaşırmış ve ata ''Böyle konuşma ey at, senin Allah vergisi gücünle, geniş sağrın ve de boy bosunla beni Adem'den korkmuş olman gerçekten çok ayıp. İstersen bir tek çiftenle onu yere serersin. Bana baksana, ben senin kadar da iri kıyım değilim. Öyleyken bu titreyen kibar kaza beni Adem'e saldırıp onu öldürerek ya da yiyip bitirerek korkularından kurtarmayı vaat ettim.'' Böylece bu zavallı kazı evine yollayıp ailesine kavuşmasını sağlayarak zevk duyacağım, dedi. At dostunun bu sözlerini işitince mahzun bir gülümsemeyle bakıp ona, bu tür fikirleri kafandan çıkar ey sultanımın oğlu ve de benim cinsim, kudretim, boyum ve hızım üzerine hayaller kurma. Zira bütün bunlar beni Adem'in kurnazlıkları yanında birer hiçtir. Ve bil ki bir kez eline düşersem keyfince beni evcilleştirmenin yollarını bulacaktır. Bu maksatla ayaklarıma kıldan ve kenevirden bu kağılar koyar ve başımı duvardaki boyumdan yüksek bir halkaya bağlar. Öyle ki artık ne kıpırdayabilir, ne oturabilir, ne de yatabilirim. Hepsi bu kadar da değil. Üzerime binmek isteyince sırtıma eğer denilen bir şey koyar ve karnıma beni öldürürcesine sıkıştıran iki kolan sarar. Ağzıma bir çelik parçası sıkıştırarak istediği yöne doğrultmak için dizginler aracılığıyla onu çekiştirir. Ve bir kez sırtıma binince üzengi denen şeyle yanımı yöremi delerek kanımı akıtır. Ama bununla da yetinmez. Yaşanıp da boynum yeterince bükülgen ve dayanıklı olamayınca ve kaslarımı kendi isteğince hız sağlamak üzere kullanamayınca çökünceye kadar gece gündüz değirmen taşı çevirmek üzere beni değirmenciye satar. O da beni at kasabına satar. İşte beni Adem'in elinde benim bahtım budur, dedi. Bunun üzerine genç arslan işittiklerinden çok etkilenmiş ve ata "Benim hepinizin beni Adem diye adlandırdığınız bu felaket saçan yaratıktan kesinlikle kurtulmam gerektiğini anlıyorum. Öyleyse söyle bana ey at, bu beni Adem nerededir ve nasıl tanınır?" diye sormuş. At da "Onu ben öğleye doğru terk ettim. Şimdi benim peşindedir. Şu yandan koşar gelir." demiş. Gerçekten daha bu sözler onun ağzından henüz çıkmışken yükselen bir toz ona öylesine korku verdi ki özür dilemeye bile vakit bulamadan at müthiş bir dört nalla bizi terk etti. Tozun belirdiği yanda da bize doğru iri adımlar atarak korkmuş, boynunu uzatarak çılgınca böğüren bir devenin belirdiğini gördük. Ölçüyü aşarcasına iri olan bu hayvanın görünümüyle arslan onun beni Adem olabileceğini hükmetti ve bana danışmadan ona doğru gidip tam üzerine sıçrayarak boğacağı sırada tüm sesimle ona "Ey sultanımın oğlu dur, bu beni Adem değil, zavallı bir devedir, hayvanların da en zararsızıdır ve de kuşkusuz beni Adem'in yaklaşmasını sezerek kaçmaktadır." Bunun üzerine genç arslan tam zamanında durdu ve çok afallayarak deveye "Gerçekten sen de mi ey iri kıyım hayvan, bu yaratıktan korkuyor musun? Eğer onu altında ezemiyorsan bu iri ayaklarınla ne iş görüyorsun?" diye sormuş. Deve de ağır ağır başını sallamış ve gözleriyle kabus görüyormuşçasına kederle "Ey sultanın oğlu, burun deliklerime bak. Hala Ademoğlunun beni evcilleştirmek ve yönetmek için burnuma geçirdiği kıldan halka yüzünden delik deşik. Bu halkanın bağlı bulunduğu ipi beni Adem küçük bir çocuğun eline verir. O da küçük bir eşeğe binerek beni ve bir sürü deveyi birbirine bağlı olarak keyfince güder. Sırtıma bak. Yüzyıllardan beri yüklemekten bıkmadıkları yüklerle kambur. Bacaklarıma bak. Çöllerde uzun yolculuklar sırasında kumlarda ve taşlarda zorlanmaktan ötürü nasırlaşmış ve eğri büğrü. Ama hepsi bu kadar değil. Bil ki yaşlanınca bunca uykusuz geceler ve bunca durup dinlenme bilmeden geçen günler sonunda yaşlılığıma ve sabrıma saygı gösterilecek yerde hala da kocamış derimden ve kemiklerimden yararlanmak için beni kasaplara satar, onlar da etimi fakirlere, derimi debbağlara, tüylerimi örücülere, bükücülere satar. İşte beni Adem'in bana düzenli olarak uyguladığı işlem budur," diye yanıt verdi. Devenin bu sözlerini duyunca genç arslan sınırsız bir nefret duydu ve kükreyerek çenelerini oynattı ve pençeleriyle toprağı dövdü. Sonra da deveye "Çabuk bana beni Adem'in nerede bıraktığını söyle," dedi. Deve de "Beni aramaya çıkmıştır. Çok geçmeden görünür. Ve de lütfen ey sultanın oğlu, beni bırak, buradan göçerek doğduğum yerden başka ülkelere kaçayım. Zira ne çölün sessizliği ne de en bilinmeyen topraklar onun araştırmalarından beni gizleyebilir," dedi. Bunun üzerine arslan ona, "Ey deve, inan bana, biraz daha bekle, beni Adem'e nasıl saldıracak ve onu yere yıkıp kemiklerini ezecek ve kanını içerek etinden gıdalanacağım göreceksin," dedi. Ama deve bütün gövdesini örten tüyleri bütünüyle titrerken "İzin ver ey sultanın oğlu, ben yine de buradan gitmeyi yeğlerim. Çünkü şair demiştir ki, içinde barındığın çadır altında veya ait bulunduğun ülkede bile hoşa gitmeyen bir yüz görürsen tapılacak tek bir şey vardır. Çadırını ona ver, ülkeni de ve düzen bozup yola çık." Ve çok doğru olan bu dizeleri okuduktan sonra iyi yürekli deve arslanın önünde saygı duruşuna bulundu ve ayağa kalktı. Onun hemen uzaklara doğru sallanarak uzaklaştığını gördük. Deve henüz gözden kaybolmuştu ki birdenbire nereden çıktığını bilemediğim ufak tefek, cılız görünümlü, kurnaz tavırlı, derisi buruşuk bir yaşlı kişi belirdi. Sırtında marangozluk gereçleri koyduğu bir sepet, başında da altı büyük tahta parçası taşıyordu. Onu görünce "Ey efendilerim, yol arkadaşımı uyaracak bir feryat bile koparacak güç bulamadım ve elden ayaktan kesilerek yere yuvarlandım." Genç arslana gelince bu garip görünüşlü adamın görünümünden çok zevklenerek onu daha yakından incelemek üzere yanına yaklaştı. Marangoz onun önünde yerlere kadar eğilerek alçak gönüllü bir sesle "Ey kudretli ve şanslı sultan, ey yaratıklar arasında en yüce sırada bulunan sen, sana hayırlı akşamlar diler ve Tanrı'dan evrendeki yerini daha da yüceltmesini, kudretini, erdemlerini arttırmasını dilerim. Ben düşmanım yüzünden, beni felaketlerden korunmak için senden yardım istemeye gelmiş, baskı altında bulunan biriyim, dedi ve ağlamaya başladı. Bunu gören genç arslan, onun gözyaşlarından ve felakete uğramış halinden çok etkilenerek sesini tatlılaştırdı. Ve seni kim baskı altında tutuyor? Ve sen ey tanıdığım tüm hayvanlar içinde en konuşkanı ve hepsinin en çirkin olsan da en temizi de olan kimsin sen? Diye sordu. Öteki, ey hayvanların efendisi, benim cinsimi sorarsan ben marangoz taifesindenim. Beni baskı altında tutansa beni Adem'dir. Ah Sultan Arslan, Tanrı seni, beni Adem'in hainliklerinden korusun. Her gün şafaktan başlayarak kendi rahatı için beni çalıştırır ve karşılığını hiç ödemez. Ben de açlıktan, imanım gevrediğinden onun adına çalışmayı reddettim ve oturduğu kentlerden kaçarak uzaklaştım. Bu sözleri duyan genç arslan hatırı sayılır bir hiddete kapıldı. Kükredi, sıçradı, soluk soluğa köpük köpüğe kaldı ve gözlerinden kıvılcımlar saçarak ''Ama bu uğursuz beni Adem nerede? Söyleyin ki dişlerimle parçalayayım ve tüm kurbanlarının öcünü alayım.'' diye haykırdı. Adam, ''Neredeyse belirdiğini göreceksin. Çünkü evinin doğramasını yapacak kimseyi bulamayınca kızgın bir halde benim peşime düştü.'' dedi. Arslan da, ''Ama sen doğramacı hayvan, böyle ufak adımlarla ve pençelerinden güven duymaksızın ne yana kaçıp kurtulacaksın?'' diye sordu. Adam da, ''Doğruca ulaklarından bir hayvan göndererek kendisine sağlam bir kulübe yapmam ve böylece içine girip bu yörelerden çıkıp geleceği haberleri duyulmuş olan Ademoğlundan kurtulması için beni çağıran baban Arslan'ın veziri Pars Hazretlerini bulmaya gidiyorum. Bundan dolayıdır ki beni bu keresteleri ve gereçleri taşırken görüyorsun.'' dedi. Genç Arslan bu sözleri işitince Pars'ı çok kıskandı ve marangoza, ''Vallahi babamın vezirinin bizimkilerden önce siparişlerini vermek istemesi çok büyük küstahlık. Şu anda burada kalacak, ilkin benim ihtiyacım olan kulübeyi yapacaksın. Vezir hazretlerine gelince bekleyebilir.'' dedi. Ama marangoz gidecekmiş gibi davranarak genç arslana, ''Ey sultanın oğlu, Pars'ın buyurduğu işi bitirir bitirmez geri geleceğime dair sana söz veririm. Çünkü onun hiddetinden korkarım. O zaman sana bir kulübe değil, bir saray yaparım.'' dedi. Ama arslan hiçbir şey işitmek istemedi. Hatta hiddete kapılarak onu sadece korkutmak için şaka tarzında marangozun üzerine atıldı ve pençesini göğsüne dayadı. Sırf bir okşayıştan başka bir şey olmayan bu davranışla küçük Adem dengesini yitirdi ve keresteleri ve gereçleriyle yere yıkıldı. Arslan da onu korku içinde ve zavallı adamın yüzüne bozuma uğramış görerek kahkahaları kopardı. Marangoz bundan dolayı içinden duyduğu büyük can sıkıntısına karşın bunu belli etmedi. Hatta dal kavukça bir gülümseyişle durumu idare ederek ağır ağır işe koyuldu. Aslında onun dilediği ve uğrunda buraya geldiği maksadı da buydu. Arslan'ın her yönden istekle ölçülerini aldı ve birkaç dakikada sadece dar bir çıkış yeri olan sağlam bir kafes yaptı. Ve dışarıdan içeriye doğru büyük çiviler çakarak orada burada da pek büyük olmayan delikler bıraktı. Ve bu işi bitince Arslan'ı saygıyla malına sahip olması için çağırdı. Arslan ilkin kararsız davrandı ve adama, ''Aslında bu bana dar göründü ve içine nasıl girebileceğimi hiç kestiremedim.'' dedi. Adam da, ''Başını eğ ve sürünerek gir. Bir kez içine girsen orada rahat edeceksin.'' dedi. Bunun üzerine arslan eğildi ve bükülgen bedeni kayarak ve dışarıda sadece kuyruğunu bırakarak içeri girdi. Ama marangoz bu kuyruğu çabucak sarıp sarmalayarak geri kalan kısımla birlikte içeri sokuverdi. Ve göz açıp kapayasıya kadar geçen bir zamanda kapıyı kapatıp sıkı sıkıya çeviledi. Arslan ilkin kıpırdayıp gerilemeye çalıştı ama çivilerin keskin uçları derisine girdi ve her yandan şişlendi. O da duyduğu acıdan haykırmaya başladı ve ''Hey marangoz, inşa ettiğim bu dar ev ve her yanıma batıp acıtan bu sivri uçlar da ne oluyor?'' diye haykırdı. Bu sözleri duyan adam bir zafer çığlığı atıp arslana ''Bunlar beni Adem çivileridir, ey çöl köpeği. Artık öğrenmelisin ki ben beni Adem, tüm çirkinliğim, korkaklık ve zayıflığıma karşın cesaretin, kuvvetin ve güzelliğin üzerine zafer kazanabilirim.'' dedi. ve bu korkunç sözleri söyleyerek bir meşale yaktı ve kafesin yöresine çalı çırpı yığarak hepsini ateşe verdi. Ve ben korku ve dehşetten elim ayağım tutulmuş, zavallı dostumun canlı canlı yanarak en feci şekilde can verdiğini gördüm. Ve beni Adem, toprağa serilip yattığımdan beni fark etmeden zafer çığlıkları atarak oradan uzaklaştı. Bunun üzerine ben de uzun süre sonra içim korku dolu ayağa kalkıp ters doğrultuda oradan uzaklaşabildim. Ve böylece bahtım beni buraya getirerek sizinle karşılaştırdı. Ey merhametli efendilerim demiş. Anlatısının burasında Şehrazat günün belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 16. ayrımın sonu sayfa 161.